yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Efendim, iyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hoş geldiniz başkente diyoruz. Cuma günü Malatya'daydık biliyorsunuz. Radyo günleri kapsamında oradan seslendik siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Pazartesi günü başkentte olacağımızı söylemiştik ve söz verdiğimiz üzere yine buradayız. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize İçten bir merhaba diyoruz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar, yayınımızı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek birlikte olalım istiyoruz bugün de. Her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi. Bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnımda.
Thank you.
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Nilgün Hanım.
Evet, bugün gıda bankacılığını konuşacağız. Gerçekten çok önemli bir sektör diyebiliriz herhalde. Nedir gıda bankacılığı? Ne yapıyoruz gıda bankacılığında?
Evet, tam anlamıyla aslında tebliği de yayınlanmış vaziyette ülkemizde. 2004 yılından itibaren bununla ilgili çalışmalar başlamış. Gıda Bankası bağışlanan gıda, giysi, temizlik, hijyen ürünlerini toplayıp ayrıştıran ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bankalar. Bu dünyada yaygın olarak var ve yapılıyor gıda bankacılığı. Çünkü aslında ihtiyaç sahiplerinin birçok firma ellerinde örneğin bir salça yapmış ama baskısı yanlış olmuş, dış görüntüsü. Evet. Böyle olduğunda rafa koyamıyor. Bunları imha etmesi gerekiyor ama imha ediyor olmak bir maliyet. Bu maliyetin yanında israfa giriyor böyle bir şey.
O salça falan. Çünkü içinde hiçbir şey yok. Lezzeti aynı. Aynı. Paketlemesi aynı. Sadece belki yanlış.
Yanlış baskıdan kaynaklı.
Belki deforme olmuş.
Aynen, deforme olmuş ama içeriğiyle ilgili gıda, sağlıklı gıda ile ilgili, hijyenle ilgili herhangi bir problemi olmayan ürünlerin bu bankalara iletilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyor. Tabii bu sadece dağıtmak değil, hani şey yapamadığı gibi, hani bunu imha etmek için bir para harcayacaktı. Hem bundan kurtulmuş oluyor, hem israfın önüne geçmiş oluyor, hem de yasal mevzuat gereği vergiden faydalanıyor. Yani o bağışladığı kadarlık kısmı kendi KDV'sinden ya da devlete vereceği vergiden düşülüyor.
Peki ne kadar zamandır var bizde gıda bankacılığı?
Tarihçesini şöyle, Türkiye'de o zaman bahsedeyim, 2004'te başlamış vaziyette ama ilk fikir nereden çıkmış deyince insanları, isimlerini söylemek lazım. Çünkü çok güzel bir şey bu. John Van Hegel diye Amerika'da bir gönüllü kendisini aş evlerine adamış. Yani yoksulların yoksulların yemek yiyebileceği, o homeless diyorlar ya, hani evsizlerin yemek yediği bir aş evi kurmuş ve aş evinde kalan yemekleri sonuçta, hani böyle bir alışkanlık yokken, çöpe atıyor. Bir de bakıyor ki çöpten onların, yani yoksulların yediklerinden artanlardan bile kendine yemek çıkartan bir kadın var. O kadını görünce diyor ki, ne yapıyorsun burada? Diyor ki, işte ben 4 tane çocuğum var, buradan buraya gel, hani yemeğini ye. Ama diyor, bunlar da israf oluyor, ben onları alıp çocuklarıma yediriyorum deyince, diyor ki bir yanlış var bu düzenin içerisinde. Ve marketlere gidiyor, kıyafetle ilgili üretim yapan yerlere gidiyor. Özellikle yaş meyve sebzeyle ilgili çok fazla var bu. Manavlara gidiyor, diyor ki hani atacağınız ürünler varsa onları ben almak istiyorum diyerek o aş evinde bir köşesinde banka oluşturuyor. Yani diyor ki yemek isteyenler burada yesin, evine götürmek isteyenler de buradan istediği şekilde götürebilir şeklinde başlayan bir hikayesi var.
Peki kapsamı da çok geniş herhalde, değil mi? Çünkü giyecek dediniz, temizlik maddeleri de var mı? Başka neler var kapsamında?
Ben mesela, biz bunu İstanbul'da çektik. İstanbul'da 2 tane var şu anda ama her geçen gün artıyor. Toplamda bakıldığında daha fazla tabii ki. Orada en temel ihtiyaç mesela deodorantlar var. Mesela diş macunu var. Mesela diş fırçası var. Çocuk bezleri var. Zaten en çok kullanılan ve en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi çocuk bezi. Çünkü hani önceden evet, annelerimiz böyle bezle, gerçekten bezle yaparlardı ama şimdi temel ihtiyaçların başında gelen ürünlerden deterjan var. Ayçiçek yağı var. Tıraş bıçağı bile var. Yani ne olmuş? Tıraş bıçağının sapı kırılmış ama yani çıkarken hatalı. Evet, işlevinde herhangi bir sıkıntı yok. Bir de son kullanma tarihi yaklaşan ürünler var. Bunların normalde sağlık açısından herhangi bir riski yok. Ama üzerinde örneğin 2 ay kalmış. 2 ay varken raflardan toplatıyorlar mesela çayları. O toplanan çayları oraya getirip orada ihtiyaç sahiplerinin kullanmasını sağlıyorlar. Biz de genelde tüketici olarak alışkanlığımız eğer son kullanma tarihi yaklaştıysa almıyoruz zaten. Evet. Yani genel tüketici yaklaşımı son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri almamaya yönelik. Ama onlar herhangi gıda hijyenisinde herhangi bir risk taşımıyorlar ki. Onları da
özellikle kuru gıdalarda.
Tabii kuru gıdalarda, donmuş gıdalarda. Hı hı. Hatta orada buna da vesile olduk. Biz bir firmayla, Türkiye'nin en büyük firmasına çekime gitmiştik donmuş gıdayla ilgili. Orada telefonla irtibat kurdurduk. Patates mesela. İhracata gönderdiğimiz patatesler var. Ambalajı ihracat kalitesinde olmadığı zamanlarda onları geri dönüşüme gönderiyorlarmış. Hı hı. Yani yakıyorlar aslında. Dedik ki niye böyle yapıyorsunuz, bakın burada ihtiyaç sahipleri var. Dediler ki bizim başımız üstüne, yani biz hem bundan masraf yapmak anlamında tabii kurtulmuş olacağız, hem de birilerine faydamız olacak diye ona aracılık yaptık. Ekmek mesela, biz gene bir günlük ekmeğin, normalde süpermarketler bir gün geçmiş ekmekleri geri gönderiyorlar. Orada gıda bankasına geri göndermek yerine hemen orada rafa koyuyorlar. Bir günlük ekmek çok da kötü değil.
Evet. Peki Türkiye'nin çok yerinde var mı bu bankalar? Kimler yararlanıyor?
Şimdi ihtiyaç sahiplerini genelde kaymakamlıklar aracılığıyla belirliyorlar. Kaymakamlıklar aracılığıyla belirlenen kişilere yardım paketi şeklinde, hı hı, değil de bir kart veriyorlar. Bir limitiniz var. Yani bir günde mesela ayda bir kere ayçiçek yağı alabilirsiniz. Hı hı. Çünkü bir evin tüketim ihtiyacına göre, evet, kaç kişi ise. Bir üründen hani alıp da satılmasın, yani istismara uğramasın diye örneğin.
Kotaları var.
Evet, kotaları var. Herkesin kotası var ve onun durumuna göre de mesela 150 lira var, 200 lira var, hı hı, 300 lira, hani hane nüfusuna göre de bununla ilgili başvuru yaptıktan sonra bir heyet oluşuyor. O heyet hem gidip yerinde görüyor, hem gelip onlarla konuşmasını sağlıyor. Alışveriş yaparken de hani sen bunu alacaksın illa değil. Gerçekten market gibi orası. Yani banka, evet, market gibi, ne istiyorsa onu alıyor.
Evet.
Haftada 4 gün market raflarında kalan meyve sebzeler geliyor. Gerçekten baktığımızda hiçbir bozuk olanları zaten seçiyorlar hemen orada, hı hı, çalışanlar. Hani insanlara ya bu çürük dedirtmemek adına daha yenilebilir vaziyette olan, özelliği kaybolmamış ürünleri oraya diziyorlar. Onda da kilo sınırı var.
Hı hı.
Yani örneğin işte 3 kilo patates alabilirsiniz ya da 2 kilo domates alabilirsiniz şeklinde. Bu şekilde kurulmuş bir sistem.
Dolayısıyla pek çok kişinin de ihtiyacı tabii karşılanıyor.
Şöyle söyleyelim. Aşağı yukarı bir yıl içerisinde 4000 ailenin ihtiyacını karşılıyor gıda bankaları.
Evet.
Yani İstanbul gibi bir yerde. Ama hani bu sayı yeterli mi? Değil. Daha fazla olması lazım. Onun için bu gıda bankalarına bağışta bulunabiliyorsunuz. Yani bireysel anlamda gönüllü, hmm, olabilirsiniz. Eğer şirketiniz varsa, hani şimdi buradan da duyuralım, belki yurt dışında ekonomik durumu iyi olan ya da bu tür işler yapan vatandaşlarımız vardır. Oraya bağışta bulunabildiği gibi katkı sağlayabilir. Yani düzenli olarak ben 10 tane ekmek gönderilsin istiyorum deyip öyle bir bağlantı kurulmasını sağlayabilirler. Kıyafetleriniz varsa, hani küçük gelmiştir ama hani temiz olmasına ve hani bunu rencide etmeyecek şekilde kıyafetleri rahatlıkla bağışlayabiliyorsunuz.
Ya da alıyoruz, bazen etiketiyle kalmış kıyafetler oluyor. Aynen. Dolayısıyla.
Tabii. Belki bir tanıdığınız vardır, mağaza kapanıyor mesela, o mağaza kapanırken kalan kıyafetler bağışlanıyor.
Peki
mesela,
nereye yapılıyor bunun müracaatı?
TİDER diye bir vakıf burası.
Evet.
www.tider.org.tr diye girebilirler. Gıda Bankası yazınca da çıkıyor. Bunun gibi 3-4 tane organizasyon var aslında. Ama Gıda Bankası'nı benim beğeniyor olmamın sebebi, diğer yerlerde belediyelere de yapıyorlar böyle şeyler. Hani yardımmış gibi yapılıyor, evet, olması. Ama burada öyle bir şey yok. Burada sanki gerçekten hani çocuğunu eline alıp da orada alışveriş yapıyor. Evet. Hani burası da bizim marketimiz der gibi algılanıyor ve böyle oluyor olması insan onuruna daha layık, evet, diye düşünüyorum.
Evet, evet.
Sayı ile ilgili az önce söylemiştiniz. Dünyada 30 bine yakın gıda bankası var ve 6,5 milyon kişiye hizmet veriyor. Her gün 540 bin ton gıdayı insanlara ulaştırıyor.
çok güzel.
Bu kadar rakamlar. Güzel.
Evet.
Bizim mesela ülkemizde 7 kişiden 1 kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. 325 bin ton gıda imha ediliyor. Yani demin dediğimiz hazır tüketilmeye uygun olan gıdalardan bahsediyoruz. Yani çöpten bahsetmiyoruz.
Evet.
Hali hazırda tüketilebilecek 325 bin ton gıdayı çöpe atıyoruz biz. Bu israfın maliyeti de 414 milyar.
Çok ciddi rakamlar.
Evet. Bunu o ihtiyaç sahiplerine veriyor olmak Türkiye açısından çok önemli diye düşünüyorum. Mesela İstanbul için var. İstanbul'da her gün 4000 ton gıdayı çöpe atıyoruz. Yenilebilir gıdadan bahsediyoruz.
Evet.
Yani bu hani tabağımıza gelip soframıza gelen bir şey değil. Hani
Artıklardan söz etmiyoruz
bu. Hani hali hazırda rafta durup dışarı atılan gıdalardan. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor olmak hem dini anlamda huzur verici bir şey hem de insanlık anlamında hani insanlığa yakışır bir şey yapmak adına önemli diye düşünüyorum bununla ilgili. Bu 2004 yılında mevzuata girdikten sonra bir yasal mevzuatı da var yani. Çünkü hani herkes bunu suistimal edebilir. O suistimali engellemek için yasal olan yerlere başvuru yapıyor olmakta fayda var. Onun dışında bu Gıda Bankası'nın çalışma sistemi içerisinde de bu kuruluyor, komisyonların kuruluyor olması hani siyasi amaçlı kullanılmasına da engel olmak anlamında aslında bu. Yani sadece yardım yapıyoruz, oradan bir beklentimiz olmasın diye hani bunun önüne geçmek adına da önemli. Hani belediyeler yaptığında bunu bak siyaset için yapıyor diye denilebilir, öyle anlaşılabilir ama burada öyle bir şey yok.
Yok.
O sebeple hani bu tür organizasyonlarda buna da dikkat ediyor olmak bence çok önemli diye düşünüyorum.
Peki sadece İstanbul'da mı var Türkiye'de yoksa?
Gıda Bankası olarak İstanbul'da var.
Peki onu, başka illere dağılıyor mu orada?
İşte buradan onu da duyuralım. Yani kurmak isteyenler olursa sistemin nasıl çalıştığı, nasıl kurulması gerektiği, yasal mevzuatla ilgili gene o TİDER'den
bilgi alabilirler. Bilgi,
Temel İhtiyaç Derneği zaten. Temel İhtiyaç'ın Karşılanması Derneği diye de geçiyor. Oradan bilgi alabilirler. O kurulum sürecinde de orada gönüllüler var. Yani
yardımcı oluyorlar
tabii, her konuda. Şöyle belki çalışan 5 kişilik 6 kişilik bir ekip var. Hani orada maaşlı, çünkü bu sistemi yürüyebilmesi için maaşlı çalışanın da olması gerekiyor. Ama onun dışında neredeyse 150'ye yakın gönüllü var. Yani gidip orada çağırdığınız anda hemen bir etkinliğin başına gelip orada size yardım edecek ya da işte Ankara'da kurmak istiyoruz, İstanbul'da kurmak istiyoruz dediğinizde o kurulacak yerle ilgili hemen organizasyonu yapan bir sistem kişiler var. Onlardan yardım alabilirler. Ben gıda bankalarının tüm Türkiye'de yaygınlaşıp israfın da önüne geçilmesi anlamında önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum.
Evet, gerçekten çok önemli. Umarız Türkiye'nin her yerine yayılır diyelim. Çünkü ihtiyaç sahipleri de çok fazla olan ülkemizde israfın önüne geçmek gerekiyor.
Evet.
Sevgili Mehmet Efe, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim,
bugün
sağ
içinde
olun.
Haftaya yine birlikte olacağız, Lezzet Hikayeleri köşemiz.
Sağ olun.
Yüzle dirilsin ah Tanrım. siyahtan korkmam. Açılmış buldum gül melteme bir masal deyip savruldu. Dünyada vefasızlığa bak, 10 günde bir gül yetişip açıp solup kayboldu.
Sen acırken bana hiçbir günahımdan korkmam. Ben ne oldukça yokuş engebe yoldan korkmam. Beni ak yüzle dirilsin ah Tanrım. Bilirim defterimde olsa da suçlarla siyahtan korkmam. Defterimde olsa da suçlarla siyahtan korkmam. Defterimde olsa da suçlarla siyahtan
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Almanya'da faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 4 Mayıs'ta başladı. Bakalım festivalde neler oluyor, nasıl geçmiş festival? Sayın Kamil Kellecioğlu telefon attığımızda. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı. Efendim merhabalar, Hayatın Seslerine, başkente hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi günler, hoş bulduk, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, sizler nasılsınız, nasıl geçiyor festival?
Valla bizler böyle bir şenlik içindeyiz. 3 gün önce 4 Mayıs itibariyle yine Almanya'nın en önemli festivallerden birinin bu yıl 5.sini başlattık. Cuma'dan bu yana Türkiye'den bir sanatçı akımı burada. Tiyatrolar oyunlarını sahneliyorlar. Birbirinden değerli konuklarımızla inanılmaz keyifli bir festival geçiyor.
Ne güzel. Ne zamana kadar sürecek festival?
Festival 14 Mayıs'a kadar sürecek ama son oyunumuz 12 Mayıs'ta. Hı hı. 13 Mayıs'ta da yine küçük etkinliklerimiz olacak. 14 Mayıs'ta tüm konuklarımızı buradan yeniden ülkemize yolculuk edeceğiz.
Ne güzel. Neler var festival kapsamında?
Şimdi bildiğiniz gibi Frankfurt Türk Tiyatro Festivali bütün oyunlarımızı Almanca bir siteye çevirdik. Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilli Türklerin ve Alman seyircilerin beğenisine sunuyoruz. Yaklaşık bu yıl 7 oyunumuz var. 7 oyun, 7 büyük prodüksiyon. Çocuk tiyatrosu var. 2 gösteri çocuklarımız için geçtiğimiz cumartesi günü. 2 sahnenin ikisi de doluydu. Şöyleyle başladık. Sumru Yavrucuk. Açılış oyunumuzdu ve yani yerimiz yoktu. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir alaka. Bize şaşkınız.
Evet.
Sanata, tiyatroya, özellikle Türkiye'den gelen bu muhteşem oyunları buradaki yurttaşlarımız ve Almanlar da merakla kaçırmak istemiyorlar.
Şimdi Almanlar da kaçırmak istemiyorlar dediniz. Sanıyorum evet. Sadece orada yaşayan yurttaşlarımızın değil, Almanların da ilgisi çok büyüktü.
Evet, yani Türk sanatını, Türk tiyatrosunu, Türk oyuncusunu, yönetmenini tanımak için aslında onlara da bir fırsat bu. Ülkemizin gelişmiş çağdaş sanatını da buraya getirip buradaki Almanlarla, Avrupalılarla aslında bizim bu yaptığımız, yaşadığımız bu güzellikleri onlarla da paylaşmak. Dünyada biliyorsunuz hayatı paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Bizim bu tiyatro yanımızı, sanatımızı onlar da gördükçe keyif alıyorlar. Onlar için farklı bir soluk oluyor aslında. Kendi yurttaşlarımız da hem hasret gideriyorlar hem özlem gideriyorlar. Burada çünkü öyle Türkiye'deki gibi her akşam bir oyun bulma şansımız falan yok. Yılda bir defa tabii bizim Tiyatro Frankfurt'un kendi oyunları var ama festival çok önem arz ediyor. İnanın Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan seyircilerimiz gruplar halinde gelip burada konaklayarak festivale iştirak ediyorlar.
Ne güzel. Komşu ülkelerden de seyircileriniz oluyor
evet,
yani
evet,
festival
kapsamında.
Sadece
bu bölgenin değil yani. Aslında Avrupa'nın festivali oldu bu.
Hı hı.
Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Sorumluluğumuz biraz daha arttı. Yükümüz her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yani yetmeyecek gibi. Sanki hatta bazı oyunları keşke 2 seans, 3 seans falan koysaydık diye ama aslında birinci festivalden bu yana baktığımız zaman 4-5 oyun vardı. Şimdi bu yıl 8 gösteri. İşte bir panel var. Her gün atölye çalışmaları var. Artı yani gençlerimiz için oyunculuk atölyeleri, diksiyon, fonetikle ilgili efendim söyleyeyim
dersler, bilgiler,
atölye çalışmaları. Evet. Yani bunu da bir de yani bu işin mimarlarından, ustalarından öğrenmeleri çok çok kıymetli. İşte atölye verecek olan arkadaşlarımız, hocalarımız, dostlarımız. Yani önceden kayıtlar yapılıyor, yer kalmıyor biliyorsunuz atölyelerin belli bir sayı sınırlaması var.
Evet.
Burada da gençlerin inanılmaz bir akını var. Bu da bizi tabii ki hem gençlerimizin kendi dilleri, kültürleri, sanatlarıyla ilgilenmesi bizi ayrıca bir heyecanlandırıyor yani. Çok net
tabii gençler dediniz ama bu arada çocuklar da var. Çocukları da unutmadınız sanırım değil mi?
Kesinlikle unutmadık. Çocuklarımız için de yaratıcı drama atölye çalışmasını zaten Tiyatro Frankfurt 3 aydır yapıyordu ama festivalde de ayrı bir atölye çalışması yaptık. 2 çocuk tiyatrosu. Yani onlar da 2 ayrı şehirde gösterime girdi. Hatta şehrin birindeki gösterimimizi çocuklarımız için ücretsiz yaptık. Yani orada da bayağı bir ciddi bir iddiam gibi bir şey vardı. Şimdi program devam ediyor. Festivalin bugünden itibaren bu akşam yine %3 Türk'ün yaşadığı Frankfurt yakınlarında Hoyzenstamm şehri var. Orada bir Türk belediye başkanımız yani %3 Türk'ün yaşadığı bir şehirde bir Türk belediye başkanının olması. Ya burada da etkinlik yapalım yani festivalin bir parçası olalım teklifi vardı. Çocuk tiyatromuzun birisini orada gösterdik. Bu akşam da orada yine bir etkili iletişim adı altında bu Onur'un vereceği bir atölye çalışmamız var. Yarın akşam yine tanıdığınız yıllarını tiyatroya vermiş sevgili Emrah Elçiboğa aynı zamanda Tiyatro Frankfurt'un şu an oyuncularından o bir atölye verecek. Bir sonraki gün İstiklal adlı oyunumuz International Theater'da seyircisiyle buluşuyor. Yaşar Kurt'un da rol aldığı Güneş Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun. Bir sonraki gün Perşembe günü Almanya'da resmi tatil. O da güzel bir, onu da biz değerlendirdik. Çok çok iyi oldu bizim için. Bir panel düzenliyoruz. Bu panele de İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından yine duayenlerimizden Celal Kaltrıkınoğlu, Tiyatro Frankfurt ve aynı zamanda festival onursal başkanlarımızdan Tamer Levent'in ve Alman tiyatro adamı Michael Kuast. Uçan Halk Tiyatrosu adı altında Fliegen der Volksbühne'nin intendantı aynı zamanda. Onun da katılacağı bir söyleşi yapacağız. Sanatı konuşacağız, tiyatroyu konuşacağız. İki kültürün arasındaki bu kültür alışverişinin, sanat alışverişinin nerelere varacağını konuşacağız. Belki de hayatımıza şekil vermek için küçük ipuçları toplayacağız bu panelde. 11 Mayıs'ta bu yıl şöyle yaptık Mübin Hanım.
Evet.
Her gün oyunlarımızdan önce fuayede sohbetler düzenledik. Bu sohbetlere de Türkiye'den gelen yani oyunu olan ya da olmayan konuklarımızın böyle halkla buluşması. Yani fuayede de yine tiyatro konuştuk, onların hayatlarıyla ilgili konuştuk. Tiyatro nereden nereye gidiyor, ne yapmalı? Yani tiyatro bizim hayatımızın neresinde? Özellikle Türk tiyatrosunun dününü, bugününü, yarınını ve gelecek nesillere nasıl bir ışık tutacağı konusunda çok tatlı, çok hoş sohbetler oluyor. Samimi bir ortamda geçiyor. Hem bu fuaye sohbetlerinden sonra da oyun izliyoruz aynı salonda. Çünkü her salonun fuayesi var ve bu fuayede her gün oyun öncesi böyle bir söyleşiler de oldukça eğlenceli, oldukça yoğun, oldukça ilgili geçiyor. Giydirici adlı oyunumuz 11 Mayıs'ta İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu, şu anda kapalı kişi oynuyor. Yine Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser gibi birbirinden değerli Türk Tiyatrosu'nun hakikaten önemli isimleri bu oyunda sahne alacaklar. Saat 8'de başlayacak Rüsselsheim Şehir Tiyatrosu'nda 1000 kişilik salon ve şu anda biletler neredeyse tükenmek üzere. Son gün, yani 12 Mayıs'ta da Haldun Dorman'ın çevirdiği ve yönettiği, Devlet Tiyatrosu İstanbul'un yine sahnelediği Karma Karışık adlı oyunumuzla bir küçük bir kapanışımız olacak. Bu yılı böylelikle tamamlamış olacağız ama şu ana kadar ilgiden çok memnunuz. Duyanlar duymayanlara duyursunlar. Almanya'nın orta yerinde Frankfurt'ta bir Türk Tiyatro Festivali var. Bu Türk Tiyatro Festivali de Türkiye'den sanatçı çıkarmasıyla bu yıl 135 kişi ağırlıyor. Birbirinden değerli isimler, işte geçtiğimiz günlerde Sumru Yavuzcuk, Süheyl Besat Uygur, efendim Ali Yavuz'un Atağan, Yıldız Kültür, önümüzdeki günlerde, hatta yine geçtiğimiz günlerde Erkan Avcı, Barış Falay, Fatih Koyunoğlu, Ayça Varlayer gibi birbirinden değerli isimleri burada ağırladık ve buradaki tiyatro severlerle buluşturduk. Şimdi önümüzdeki bu süreçte de yine Zerrin Tekindor gibi, Zafer Algöz gibi, Hakan Çimenser gibi, Hakan Dündar gibi, Tamer Levent gibi birbirinden değerli, daha isimlerini buradan sayamadığım bir yılın güzel tiyatro insanı, yönetmen, yazar, oyuncu Frankfurt'taki tiyatro severlerle, sanat severlerle buluşacak. Biz valla çok mutluyuz, çok seviyoruz bu festival yaparken, inanılmaz mutluyuz. Sizlerin de bizim bu festivalimize verdiğiniz bu destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Seslerine konuk olup dinleyicilerimizle özellikle tiyatro oyunları konusunda, Türkiye'den tiyatrocuların kimlerin olduğu konusunda festival programı ile ilgili bilgiler verdiğiniz için sağ olun, var olun diyoruz. Nice rica güzel. Ederim. Buyurun.
Dinliyorum, rica ederim dedim.
Evet efendim, nice güzel festivallerde yine birlikte olmak istiyoruz. Biz her yıl sizin bu festivalinizi zevkle ve memnuniyetle duyuruyoruz. İlgi giderek artıyor. Gerçekten muhteşem bir festival, Avrupa Festivali olma yolunda ilerliyor dediniz. Biz de size çok teşekkür edelim ve buradan herkese selamlar, sevgiler yollayalım. Tüm Almanya'ya, Frankfurt'a sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim. Sanatı da kariyerine terk etmeden sanata ve sanatçıya verilen bu değerle burada çok daha güzel festivaller yapacağımıza inanıyoruz. Binlerce Frankfurtlu ve Avrupalı sanatçıların izleyeceği festivalimizin daha nicelerine birlikte tanıklık etmek üzere hepinize ben buradan hem TRT çalışanlarını hem de tüm tiyatro severleri, tüm dostlarımızı, sanatseverleri mutlu sahneler, bol güzel, alkışlı, iyi seyirler diliyorum. Katılmak isteyenlere de bu arada ayrıca buradan bir kere daha çağrı yapmak istiyorum. Festivalimiz sürüyor. Bizim sosyal medyada hesaplarımız var, Tiyatro Frankfurt diye bakarlarsa oradan geniş bilgiye ulaşırlar. TRT iyi ki var, iyi ki varsınız. İyi ki sesimizi sizin aracılığınızla da buradan duyurabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Tiyatro Frankfurt ve şahsım adına.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Oradaki yurttaşlarımızı sanattan uzak bırakmadığınız için sağ olun, var olun diyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyenlerimiz, Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Sayın Kamil Kellecioğlu Hayatın Seslerinin telefon konuydu. Teşekkür ederken konuğumuza yeniden müziğe dönüyoruz.
Çok geç oldu belki de, düşündük, taşındık. Birçok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklenme, özlenme. sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa seninle bir damla gözlerim. Belki yanlış yoldayız, kaybolduk, kaybolduk. Gizleyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur. Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Küçük, basit ve sıradan görünürler ilk bakışta. Hatta çoğu kez farkına bile varmayız. Hayatımızla o kadar iç içe, o kadar çoklardır ki öylesine geçip gideriz yanlarından. Ya da öylesine geçip giderler zamanımızdan. Ne hak ettikleri ilgiyi gösteririz onlara, ne de payımıza düşen güzellikleri alabiliriz onlardan. Oysa insanın ruh halini adım adım daha iyiye taşıyan birer ayrıntıdır her biri. Sessizce beklederler fark edilmeyi. Öyle sessizleşirler ki zaman zaman bir tür tarafsızlık gibi görünür bu halleri bana. Küçük mutluluklardan söz ediyorum. Ya da şöyle diyelim, hayat piyangosunun küçük ikramiyelerini kastediyorum. Neler olabilir onlar? Söz gelimi belki birkaç kez bölünmüş, belki de deliksiz bir uykunun ardından pencerenizden süzülüp yüzünüzü tatlı tatlı ısıtan güneş ışığını hissederek uyanmak. Yatağınızdan kalktığınızda her sabah olduğu üzere ellerinizi ve az önce güneş ışığının tatlı tatlı ısıttığı yüzünüzü yıkayıp demliği ocağa koyacak kadar sağlıklı ve güçlü olmak. Günün ilk öğünü için aldığınız ekmeğin sıcaklığından, fırından henüz çıkmış ve tazecik olduğunu anlamak. Yol üzerinde tanıdık bir yüzün tebessümüyle selamlaşmak. Öğrenciyseniz okulda derslerin keyifli geçmesi, arkadaşlarınızın neşeli gülüşlerini paylaşmak gün boyu. Çalışıyorsanız günlük mesainizde her işinizin rast gitmesi. Eve dönüş yolculuğunuzda bir ara bakışlarınızın bir ağaç dalına konmuş minicik bir serçenin boncuk boncuk gözleriyle buluşuvermesi. Kapınızı açıp içeri girdiğinizde evinizin sizi sıcacık sarıp sarmalaması ve elbette pencerenizin önündeki sandalyenize oturmanızdan kısa bir süre sonra evinizin az ötesinde sokak lambasının tıpkı daha önceki akşamlarda olduğu gibi tam zamanında ışımaya başladığını görmek. Bütün bu saydıklarımı oluşturan listenin içeriği kişiden kişiye değişebilir tabii. Değişmeyense bu içeriği oluşturan her küçük ayrıntının ender yaşanan türden değil, sık yaşanır türden olması. Zaten bu yüzden pek ayrımına varamıyoruz ya. Çünkü gündelik yaşantımızda her şeyin her zamanki gibi olmasını kanıksamışız. Güneş ışığı sabahları penceremizden süzülüp yüzümüzü ısıtarak bizi uyandırır. Çünkü gökyüzünün bulutlarla kaplı olmadığı her sabah böyle olur. Eğer hasta değilsek yatağımızdan kalkıp her sabah olduğu üzere ellerimizi ve az önce güneş ışığının tatlı tatlı ısıttığı yüzümüzü yıkayıp demliği ocağa koyacak kadar sağlıklı ve güçlü olduğumuzun ayrımına varamayız. Çünkü bu bizim için rutindir. Günün ilk öğünü için aldığımız ekmeğin sıcaklığından, fırından henüz çıkmış ve tazecik olduğunu anlasak bile bundan bir mutluluk payı çıkarma gereği duymayız. Çünkü bunun o saatlerde hep böyle olmasına alışkınızdır. Yol üzerinde tebessümüyle karşılaşıp selamlaştığımız tanıdık yüz her gün aynı dakikalarda oradan geçmektedir nasıl olsa. Öğrenciysek okulda derslerin keyifli geçmesi çok sıradan olmasa bile arkadaşlarımızın neşeli gülüşlerini paylaşmak her gün yaşadığımız bir durumdur. Çalışıyorsak herkes işini düzgün yaptığı sürece günlük mesaimizde her işimizin rast gitmesi pek de sıra dışı bir gelişme sayılmaz. Eve dönüş yolculuğumuzda bir ara bakışlarımızın bir ağaç dalına konmuş minicik bir serçenin boncuk boncuk gözleriyle buluşuvermesi de doğaldır. Çünkü şehrin her köşesinde göz göze gelinebilecek yeterli sayıda serçe vardır. Kapımızı açıp içeri girdiğimizde evimizin bizi sıcacık sarıp sarmalaması da olağanüstü bir olay değildir. Çünkü bunu sağlayacak koşulları önceden hazırlamışızdır. Ve elbette evimizin az ötesindeki sokak lambasının tıpkı daha önceki akşamlarda olduğu gibi tam zamanında ışımaya başladığını görmek şaşırtmaz bizi. Zira bütün sokak lambaları akşamın belli bir saatinde bunu yapar. Öyle mi gerçekten? Aslında sandığımız kadar küçük, basit ve sıradan değildir yaşadıklarımız. Hayatımızla iç içelikleri ya da hayatımızdaki çoklukları değersiz kılmamalı güzelliklerini. Çünkü onlar hayatımızın fark edilmeyi sessizce bekleyen tarafsız ayrıntıları. Çünkü onlar hayat piyangosunun küçük ikramiyeleri ve değerleri kaybedilmeden bilinmeli.
Yalnızım
gecenin ortasında yenilmişim. Daha ilk dakikada bir adım içinde ben varım. Beni gören yok, İçeride kalmışım. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Dolaşmışım ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir, yeni bir hayat savaşmak demektir. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem.
Evet, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri programının sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz bugün sona eriyor. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra bizler yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Yarın programımızda neler mi var sizlere hemen onu da hatırlatalım. Evet, spiker arkadaşım sevgili Jülide Sönmez bizlerle birlikte olacak ve konuşmayı konuşacağız kendisiyle. Daha sonra Hollanda'ya uzanacağız. Sevgili Yusuf Özkan telefon attığımızda olacak. Bakalım Hollanda'daki gelişmeler nelermiş, bize neler aktaracak Yusuf Özkan. Daha sonra Dünden Kalanlar bölümümüzde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi sevgili Gülün Karabağ'la birlikte olacağız. Ve vakıf kuran kadınları anlatacak doçent doktor sevgili Gülün Karabağ yarın bizlere sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar. Yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın başkentten. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl.
Ben bu ne? Sizi dayanıklı cam.